Ayrım 11. İmparator Errol Toy. Sayfa 161. Çok şirketi yabancılarla ortak oluyor. 10. Size önemli bir öneri getirdim beyefendi, diyerek oturdu banka genel müdürünün karşısına. Umarım beğenirsiniz. Müdür ayakta karşıladı Fehmi'yi. Elini sıkıp oturttuktan sonra, rica ederim tadını bozmayınız, baştan anlatınız, dedi. Biliyorsunuz, sizin de isteğiniz üzerine kendim gideyim dedim. Mektup da olmuyor bu iş. Gerçi kendim ölçüsünde yetkili Robert de iki kez gitti ama benim gitmemde yarar var diye düşünmüştük. Atladık uçağa. Beğenecekleri armağanları da valizlere doldurup çıktık yola. İlkin Roma'da mola verdik. Ardından Paris'te bir gün kalacaksınız dediler. Akşamı geçirmek gerekiyormuş. Sabahleyin gün doğarken bindik uçağa. Daha gün dönüşünü tamamlamadan New York havaalanındaydık. Hiç oyalanmadık. Doğru bizim Lord fabrikalarının bulunduğu kente varmak için yeni bir uçağa atlayıp havalandık. Daha önce söz etmiş miydim bilmiyorum. Bizim Naci orada öğrenimdeyken ticaret müdürüyle bir iyice dostluk kurmuş. Yazışmalar sonucu bize büyük patronla konuşma olanağı sağlamıştı. O yüzden hiçbir yerde oyalanamıyoruz. Çünkü bu adamlar öylesine meşgul oluyorlar ki bir buluşmayı kaçırdın mı 2 yıl sonra falan ancak yeniden sıra geliyor. Çalışıyor efendim adamlar, gece gündüz çalışıyorlar. Neyse, biz hemen ticaret müdürüne haber verdik. Aman bir sevgi gösterisi, bir saygı, şaşıp kaldık. Otelimiz ayırtılmış. Ticaret müdürü hemen bize bir şölen verdi. Robert'i zaten tanıyor. Şimdi benim bir elimi bırakıp ötekini sıkıyor. Ülkemizde demokrasi denemesinin başlamasından nice sevindiklerini anlatıyor. Adamlar dünyanın öteki ucunda bayağı bizimle ilgileniyorlar. Göğsüm kabardı beyefendi. Baş müdürün odacısı gümüş tepside kahvelerini getirdi. O görevini yapıp dönünceye beklediler. Baş müdür gözlerinde özlemli bir parıltıyla kışkırttı Fehmi. Sonra büyük patron bizi ertesi gün kabul edecekti. Akşamdan Robert'le tüm hazırlığımızı yaptık. Raporlar düzenledik. Buradaki genel temsilcileri öldükten sonra oğluma oynanan oyunları başından sonuna tefrika eyledik. Anlattık. Yeni kurulan bir banka patronunu nice kumara alıştırıp bir şirket kurdurarak paylarını yavaş yavaş ele geçirdiğini anlattık. Sizin verdiğiniz belgelerin daha buradayken İngilizcesini yazdırıp yanımıza almıştık. Onları yeniden gözden geçirip esaslı bir dosya yaptık. Gözümüze uyku girmedi. Düşünün beyefendiciğim, koskoca Lord fabrikasının tek sahibiyle konuşacaktık. Ben sabaha değin döndüm durdum yatağında. Sabah olur olmaz seyirttik. Tam zamanında bizi odasına aldılar. Büyük patron ikimize de birer güzel puro verdi. Bir garson viski bardaklarımızı uzattı. Oturduk, başladık anlatmaya. Patron hiç ses çıkarmadan bizi dinliyor. Yüzünde tek kıl kıpırdamıyor. Olumlu mu karşılıyor söylediklerimizi, olumsuz mu hiçbir şey anlamak mümkün değil. Robert takır takır anlattı olanları. Genel dağıtım işini bizim yüklendiğimizden bu yana satışların nice arttığını, genel dağıtımın elimize nasıl geçtiğini, daha Ankara'dan başlayarak anlattı. Şimdi tek dileğimiz vardı. Orta Doğu temsilciliği yine o şirkette kalsın. Yeter ki Salt Türkiye genel temsilciliğini bize versinler. Ne yazık ki adamlar Nuh diyorlar, ardından Nebi demiyorlar. O şirketten memnunmuşlar. İşlemlerinde bir yolsuzluk görmemişler. Bizden de memnun oldukları için kardeş kardeş geçinmeliymişiz. Üstelik şimdi ülkemizde demokrasi kuruluyormuş. Demokrasi demek bizim egemenliğimizin perçinlenmesi demekmiş. Elbette dikkat edersek. Yoksa elimizden kaçırırmışız. Birbirimize destek olup arka çıkacağımız yerde kuyumuzu kazsaymışız hiç iyi olmaz. Bundan Ruslar ya da uşakları yararlanırlarmış. Bir diskur geçti adam bize. Ağzımız açık kaldı. Hiçbir sonuç alamayacağımız kesinleyince izin isteyip oradan ayrıldık. Başladık temsilci olduğumuz öteki şirketleri dolaşmaya. Her bir şirket bir kentte. Vardık elektrik şirketinin merkezine. Orada işleri konuşuyoruz. Genel müdür çağırtmış. Hemen yanına çıkardılar. İlgilendi. Yılda bir nice elektrik tüketiminde bulunduğumuzu, üretim miktarımızı, nicesinin ışık, nicesinin enerji olarak kullanıldığını sordu ince ince. Biz her yıl sattığımız ampul miktarından fazlasını bilmiyoruz. Robert bana baktı, ben Robert'in yüzünde bir rakam aradım. Adam güldü, düğmeye bastı. Gelen bir kıza Türkiye dosyasını getirmesini buyurdu. Getirdiler. Açtı, takır takır rakam saymaya başladı. İlk kez seçimlerden geçip yeni seçimlere gidildiği için gelecek 10 ve 20 yıl içindeki gereksinimimizi bile rakam rakam söyledi. Bu gelişmeler burada bir elektrik ampulü ve ufak tefek gereçleri yapacak bir fabrikanın varlığını gerektiriyormuş. ithalattan daha karlı ve daha verimli olurmuş. Eğer ben istiyor, bir büyük bankayı da ortak edebiliyorsaymışım, hemen şirketin kurulmasına razı olacaklarmış. Düşünebiliyor musunuz beyefendiciğim? Fabrika kurmamızı istiyorlar bizden. Aklıma siz geldiniz. Dedim ki, beyefendi beni kırmaz. Bir kez anlatırsam nice karlı bir işe girişeceğimizi anlar. Proje taslaklarıyla üretim ve tüketim cetvelleri Amerikalıların önerdiği ortaklık oranları Robert'i. Türkçe'ye çevirtip sunulacak size. Cumhuriyetten bu yana ilk kez bir yabancı şirketle ortaklık kuracağız Fehmi Bey, diye ayağa kalktı başmüdür. Bendeniz hemen olur derim. Ne var ki hükümet buna izin verir mi? İzin alması benden. Elektrik şirketi müdürünün dediğine bakılırsa koşa koşa verilmiş. Hükümet Amerika'ya şirin görünmek zorundaymış. Çünkü biz bir öncülüğünde öncülüğünü yapacakmışız. Haklısınız. İşin bu yönünü düşünmemiştim. Hemen yönetim kurulunu toplayalım. Monsieur Shalom dosyayı doğru bana göndersin. En geç bir hafta içinde size cevabımı bildiririm. Sizin düşüncenizi öğrenebilir miyim beyefendi? Sormaya bile gerek yok efendim. Sizden daha heyecanlıyım. Böyle bir işte bankamızı yeğlediğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Bankamızı evet, biz birlikte doğup büyüdük bankamızla. Bir başkasına gidemezdim zaten. Sağ olun. Çantasını açtı. Bir küçük ama zarif paketi masanın üstüne bıraktı. Sizin için almıştım. Umarım beğenirsiniz. Niçin zahmet ettiniz efendim? Çok teşekkür ederim. Unutmayınız, haftaya cevabımız hazır. Hem de olumlu olacağına şimdiden inanabilirsiniz. Teşekkür ederim. Sizden bu sözü istiyordum. Şimdi hemen yazarım Amerikalılara. Mağazaya döndüğünde Robert hala belgeleri çevirtmekle uğraşıyordu. Durumu anlattı. Hemen Amerika'ya bildirmesini isteyerek odasından çıktı. İstanbul'u arattırdı telefonla. Sonra Naci'yi çağırttı. Gelir gelmez karşısına oturtup, Amerika'da elektrik üzerine de çalışmıştın değil mi? Diye sordu. Çalıştım beyefendi. İyi. Ne zaman ayrılabilirsin işinden? Ne zaman buyurursanız. İstanbul'a yerleşmek aykırı gelmez değil mi sana? Siz öyle istiyorsanız. Öyleyse hazırlıklı bekle. Haberimi alır almaz İstanbul'a gideceksin. Orada ulaşım olanakları yeterli, enerji kaynakları elverişli bir fabrika yeri seçeceksin. Amerikalılarla ortak bir ampul fabrikası kuruyoruz. Asıl yönetim onlarda olacak. Büyük deneyimleri, olağanüstü yetenekleri var işletmecilik konusunda. Hepimizin öğreneceği ölçüde hem de. Bu nedenle sen şimdilik Türk müdür olarak işe başlayacaksın. Kısa zamanda gerekli bilgiyi edineceğinden kuşkum yok. Şimdiye değin devlet kapısında zaten çok şeyi öğrendin. Buna yeni aşamalar katacaksın. İleride daha büyük işlerde kullanacağız. Ben devlet kapısına sayenizde girdim efendim. Bulunduğum yere getiren de, öğrendiğim bilgiyi sağlayan da sizin eksilmeyen desteğinizdir. Şimdiye nasıl buyruğunuzda oldumsa, bundan öte daha birçok uyup teşekkürümü ödemeye çalışacağım. Sağ ol. Böyle diyeceğinden güvenliydim. Robert anlaşmanı hazırlayacaktı. İmzala, ilk maaşını al ve bizden haber bekle. Durakladı bir an. Naci'nin mutluluktan kıvanan gözlerinin derinliklerine baktı. Sonra, ayrılmak için zamana gereksinim var mı? Var ama önemli değil, idare edilebilir. İyi. Naci söyleşinin bittiğini anlayarak doğruldu. Bundan ötesini nasılsa Robert'le çözümlerdi. Robert anlaşmayı imzalatıp Naci'yi sağladıktan sonra Fehmi'nin odasına girdi. Bir süre bakıştılar. Fehmi'nin gözleri kırpışıyor, sevincini derinliklerinde boğma kaygısıyla büzülüyordu. Robert eski alışkanlığıyla içinden geçenleri anladı patronunun. Anlaşıldığını sezen Fehmi daha çok uzatmadı suskuyu. İyi oldu değil mi? Diye sordu. Çok iyi oldu. Bizim küçük Fehmi'yi yanına veririz. Elektrik mühendisliğinde okuması iyi rastlandı. Hem öğrendiğini uygular hem bilgisini geliştirir. Desteğinizle okumuş pek çok değerli elemanımız var beyefendiciğim. Hemen bizim kadrolara geçirmek olmaz. Öğrenim dönemini kendimizde geçirtecek ölçüde güçlü değiliz. Kim bilir, belki ileride o da olur. Şimdilik yetişenlere yardım edelim. Yetişsinler bir iyice. Sonra gerekirse çeker alırız. Her zamanki gibi, diye gülümsedi Robert. Sonra bir bulutlanma belirdi yüzünde. Supi'yi kızağa almışlar, diye sürdürdü. Biraz önce haberim oldu. Fehmi şaşkın şaşkın baktı Robert'in yüzüne. Bir kısa an sürdü duraklaması, telefona uzandı hemen. Ya, diyerek kaldırdı almacı. Kızım, bana Supi Bey'i bağla, buyruğunu verdikten sonra kapatırken pişman olurlar, dedi. Robert'in bir şey söylemesine kalmadan bağlantı sağlanmıştı. Açtı telefonu. Alo, Supi sen misin? Dedikten sonra karşısındakinin konuşmasına olanak bırakmadan sürdürdü. Şimdi duydum. Ve çok sevindim. Hemen ayrıl oradan. Arabamı yolluyorum. Doğru buraya gel. Yine yanıtlama zamanı bırakmadan kapattıktan sonra Robert'e baktı. Bir yardımcı istemeye çekiniyordun. İşte sana güvenilir bir adam. Şaşırma sırası Robert'e gelmişti. İçten bir gülümsemeyle aydınlandı ablak yüzü. Dilini kalın dudaklarında gezdirdi yalanırcasına. Supiye, ben yardımcı olurum efendim. Öyle şey yok. Burada biz varız ilkin. Sen ve ben. Çünkü her şey bizim ellerimizde kurulup gelişti. Sonrakiler hep sonrakilerdir. Nasıl benim yapacağımı sen yaparsan çok zaman, arada bir senin yapacağını da ben yaparım. Supi haberini verirken aklındaki bu değil miydi? Beyefendiciğim, dedi Robert. Sonra sayıklar gibi yineledi. Beyefendiciğim, bunca yıldır yanınızdayım. Bunca şey öğrendim sizden. Tam artık her şeyi öğrendim dediğimde yepyeni bir aşamayla gözlerimi kamaştırıyorsunuz. Doğru, aklımdaki buydu. Ama devlet kapısında bunca hizmet etmiş, bunca büyük görevler yapmış bir arkadaşımızı onurlandırmak isterdim ben. Ben de onurlandırıyorum, sana yardımcı veriyorum. Ama bir el devinimiyle susturdu Robert'i. Sözünü kesip sürdürdü. Aması filan yok. Herkes biliyor ki çok şirketi demek, fehmi çok demek olduğu ölçüde Robert Shalom demektir. İstersen sor Supiye. Senin yardımcın olmayı en yüce ödevlere değişir mi, değişmez mi? Ne sanıyorsun sen? İşiyle böylesine bütünleşmiş bir dostumu, yetiştirdiği biriyle değişir miyim ben? Sen her zaman bu firmanın simgesisin. Çünkü hiç kimse senin ölçünde sahip çıkamaz işe. Sahip çıkamayan da yerini alamaz benim gözümde, alamayacaktır. Ben bundan kuşkulanmadım ki hiçbir zaman. Öyleyse bizim aramızda oyun da gerekmez. Herkes yerini bilir, yükümlülüğün derecesini öğrenirse anlaşmak daha bir kolay olur. Nasıl buyurursanız. Başkalarına buyururum belki, senden rica ederim. Öyleyse bendeniz anlaşmayı hazırlayıp imzanıza sunayım. Hayır, hazırla ve imzala. Bu kez ben rica ediyorum efendim. Yardımcım sizin imzanızda gelmeli. Peki. Supi kapıdan girerken karşıladı Robert, sarıldı, odasına götürdü. Bir özel anlaşma yazarak uzattı, parmağını rakam yerine koyarak "Burasını boş bıraktım, kendiniz doldurun," diye gösterdi. Supi başını olmaz anlamında salladı. "Ben size yardım etmekten mutlu olurum. Yardımcınızın ücretini de siz kararlaştırırsınız. Ağzımı açıp tek kelime söylemem," dedi. Robert kolunu aldı Supi'yi. Birlikte Fehmi'nin odasına çıktılar. Ona boş rakam yerini göstererek uzattı anlaşmayı. "Beyefendiciğim, ben deniz karar veremedim. Supi Bey de bir şey söylemediler. İş size kaldı," dedi. Fehmi anlaşmayı aldı eline. Ücret bölümüne 10.000, prim bölümüne de 50.000 yazıp Robert'e uzattı. "İyi mi?" "Prim az efendim," dedi Robert. Fehmi 50.000'i çizip 70.000 yazdı. Fabrikanın açılışıyla iktidar değişikliğini birlikte kutladılar. Celal Bey Cumhurbaşkanı olmuştu. İsmet Paşa ise muhalefetin önderi. Yeni hükümet programını sunarken başbakanın ağzından her mahallede bir milyoner yaratacağını açıkladı. Supi elinde bir raporla odasına girdi. Raporu masanın üstüne bıraktı. Pencereden Marmara'ya, boğaza bakmakta olan Fehmi'yi uyardı öksürerek. Fabrika daha üretime geçmeden şirketlerin merkezi İstanbul'a alınmıştı. Fehmi karısına bir boğaz gecesinde verdiği sözü tutmuş, tam istediği gibi bir yalı bulup almıştı. Şimdi Saadet boğazın sularında dinlendiriyordu gözlerini. Rapora bir göz attı Fehmi. Savaşın mensucat sanayine nice gereksinim olduğunu ortaya çıkardığından başlayıp, demokrasi denemesinin satın alma gücünde meydana getireceği artışlardan söz ederek bir kumaş fabrikası kurmasını öneriyordu. Raporun altında da Supi'nin imzası vardı. "Nereden aklına geldi bu?" "Pamuk stoklarını düşünüyordum. Sümerbank'ın yaptırdığı bir incelemeyi anımsadım. Bir kopyası da bendeydi. Aldım, yeniden okudum. Mısır pamuğu piyasaya gireli bizim ihraç olanaklarımız azalmıştı. Bunu iç tüketime yöneltmek gereği üzerinde duruluyordu daha o zaman. Yardımcı olmamız gerektiği geldi aklıma." "Bunu bu haftaki toplantıda konuşalım, unutturma." "Baş üstüne." Saygıyla çıktı Supi. Yazılanlar aklına yakın geliyordu. Ama bir kez daha okuyup düşünmek istiyordu. Kapaklandı raporun üstüne. Büyük bir kombine kurmalıydı. Madem bir ucundan başlamıştı fabrikacılığa, sürdürmeliydi. Amerikalılar elektrik ünitesinin geliştirilmesini istiyorlardı. Bir de bakırın ucuzluğundan iştahlanıp kablo sanayine bir girişim yapılmasından söz etmişlerdi. Hep o Amerikalı müdürün başının altından çıkıyordu bunlar. Ama akla yatkındı. Bir kez daha yinelerse hiç yatsımasız kabullenecekti. Ampul fabrikasının sonucunu görmek istemişti geçen kez, şimdi görüyordu. Ve adamlar Amerika'dayken ne dedilerse gerçekleşiyordu. Daha kapıdan girerken karşıladı kocasını Saadet Hanım. Büyük bir sevgi sevinciyle elini tuttu. Ağır ağır odalarına çıkardı, oturttu. Bir çocuk gibi başını göğsüne yasladı. "Bak Fehmi," dedi. "Hiç kaygıya kapılma. Bir muştu vereceğim sana. Bugün neden erken gelmeni istediğimi açıklayacağım." Fehmi şaşkınlıkla baktı karısına. Hiç böyle görmemişti. Bir heyecanın kıpır kıpırlığıyla yerinde duramıyor, ellerini nereye koyacağını bilemiyordu. Sözlerinin tutarsızlığı sabırsızlığını büsbütün arttırdı. "Beni kaygılandırmak mı istiyorsun? Çabuk söyle." "Bugün belki kaynana, kaynata olmanın ilk adımını atacağız." "Ne? Ne?" diye fırladı yerinden Fehmi. Karısının bastırmasıyla otururken, "Öyle ya, kız neredeyse 30'una girecekti, zamanıdır," dedi. "Ben oğlanı gördüm," diye yatıştırıcı bir sesle mırıldandı karısı. "Pek kibar, pek temiz bir çocuk. Doktormuş üstelik. Görürsen senin de beğeneceğini umduğumdan bugün yine gelmesini istedim. Ne olursun sinirlenme. Bir sert davranışta bulunup çocuğun kalbini kırma." "Dur yahu, dur hele. Nedir bu hazan yaprağı gibi titremeler, kırılıp dökülmeler? Yoksa sen mi gelin olacaksın?" "Ben olmayacağım ama kızım olacak. İlk büyük şölenim bu benim, çok görme." "Çok gördüğüm filan yok ama öyle bir kaptırmışsın ki kendini." "Kız seviyor çokzade Fehmi Bey. Sevilecek bir delikanlı gerçekten. Gençlik günlerim olsa ben de vurulurdum." "Hoppala, biz ne halt ederdik o zaman?" "Derdinize yanardınız beyefendi. Derdinize yanardınız ki Ermeni Kilisesi'nin mumları hiç kalsın yanında." "Bakıyorum gençlik anıları canlanınca yatıştın birdenbire. Ben seni kaptırır mıydım hele?" Birden sarıldı karısına. "Biliyor musun Saadet? Hiç değişmedin o zamandan beri. Hep taze kalmayı bildin. Hep aynı çekiciliğini sürdürdün. Eve koşmak bir mutluluk oldu benim için. Eğer bir başarın varsa yaşamda, bunu sana borçluyum canım." Saadet kocasının ağzından ilk kez duyuyordu bu sözleri. Gelir giderdi. Bir şey gerektiği için yapar sanırdı. 30 yıl geçmişti aradan. 45 yaşındaydı şimdi Saadet. Ve büyük kızı 25'ine değin direnmişti evlenmemekte. Hala sevi türküsü söyleyebiliyordu kocası. Sarıldı, tüm gücüyle sıktı erkeğini. "Kendim mutlu olmasaydım sana verebilir miydim? Anımsar mısın? Hep içimde yaradır o gün." "Hangi gün?" "Sen otomobilcilik yapacaksın diye babamın evine kaçmıştım." "Çocukluktu o. Sevgiydi. Belki anladın, belki anlamadın. Seni elimden kaçıracağımdan öyle korkuyordum ki her deliliği yapabilirdim." "Anamın kışkırtması da vardı." "Nereden bilirdik oradan buraya gelineceğini?" "Gelindi ama." "Gelindi. O yanlışı yaptığımdan öyle utanıyorum ki şimdi." "Utanma. Yanlış değildi davranışın. Kim olsa öyle yapardı. Adam teker meker gitmişti ve ben alıyordum işi. Haklıydınız." "Ondan mı hiç kızmadın bana?" "Hayır. Seni kırmaktan korktuğumdan." Saadet silkindi, doğruldu. Derin bir iç çekişiyle nefeslenme karışımı bir soluklanmanın ardında "Allah Allah, ne oldu bize kuzum?" diye sordu. "Galiba biraz fazla sevindik," dedi Fehmi. "Bir damat sahibi olmanın coşkusuna kaptırdık kendimizi. Ya da tam tersine, kaynana kaynata olmakla yaşam defterinden silinip atılmadığımızı kanıtlamaya çalıştık." "Sanırım ikinci görüş daha doğru. Neyse, hadi bakalım, bunca cilve yeter. Hazırlan çokzade Fehmi Bey. Az sonra damat adayınız elinizi öpmeye gelecek." "Ben hazırım canım, asıl o hazırlansın, kafamı kızdırırsa..." "Sakın ha," diye atıldı Saadet. "Kız ölür kaygısından." "Peki peki, anladık. Siz ana kız işi bitirmişsiniz. Bizimki bir göstermelik zaten. Rolümüzü oynar, perdemizi kapatırız, oldu mu?" "Deli misin? Senin olur demediğine ben olur der miyim? Yalnız kızın tutkun olduğunu bilmeni istedim. Yoksa delikanlıyı beğeneceğinden kuşkum olsa, çoktan çaresine bakar seni rahatsız etmezdim." "Sağ olasın. Bu desteğin olmasa kim bilir ne yapardım ben." "Orasını bilmem artık, sen kendin düşün." Saatine baktı. "Eyvah, geç kalıyoruz. Hadi kalk çabuk, üstünü değiştir," diye itekledi kocasını. 11. ayrımın sonu. Sayfa 174.